Yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Matta kesiminin son bölümüne yani 28. bölüme geldik. Bu bölümün konusu İsa'nın ölümden dirilişi ve verilen büyük görevdir. İncil aslında iki büyük sütun üzerine kuruludur. Bir, İsa Mesih'in ölümü, ikincisi de İsa Mesih'in ölümden dirilişi. Dinleyin, Elçi Pavlus bu konuda ne yazdı? Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Öyle ki, kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Bir önceki bölümde Rab İsa Mesih'in nasıl ölüp gömüldüğünü okumuştuk. Bu son bölümde ise onun ölümden dirilişine tanık olacağız. Kurtuluşumuz için bu iki olayın her ikisi de gereklidir. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız, doğru sayılmamız için diriltildi diyor kutsal söz Romalılar 4:25'te. O bizim için günah oldu ki biz onda Tanrı'nın doğruluğu olabilelim. Diğer tüm dinlerin kitaplarında o dinin önderinin nasıl öldüğü kaydedilir. Sadece Mesih inancının kitabı, kutsal söz, önderinin nasıl dirildiğini kaydeder. Diğer tüm dinlerin liderleri öldü ve ölü durumdadırlar. Yalnızca İsa Mesih diridir. Bunu bilmek çok çok önemlidir ve gereklidir. Hiçbir müjde yazarı diriliş ile ilgili olayların tüm ayrıntısını kaydetmemiştir. Her biri kutsal ruhun verdiği esinle o müjde yazarının belirtmesi gereken ayrıntıları kaleme aldı. Ancak dört ayrı müjde yazısını birleştirerek okuduğumuz zaman tam senaryoyu görmeye başlarız. Yazarlardan hiçbiri kendi başına tüm ayrıntıları aktarma amacında değildir. Ancak belirtmek istediği gerçeğe ışık saçan olayları kaleme aldılar. Bu diriliş konusunda dört müjde yazarının yazılarını bir araya getirdiğimiz zaman bunların birbiriyle çelişki içerisinde olmadığını hemen görebiliriz. Olayların zamanlama sırasına baktığımızda şöyle bir tablo önümüze çıkar. Üç kadın, Mecdelli Meryem, Yusuf'un annesi Meryem ve Salomi, diğer kadınlarla birlikte baharatlar taşıyarak İsa'nın gömüldüğü mezara gitmek için yola çıkarlar. Üç kadın mezara gelince mezarın ağzını kapatan kocaman taşın bir yana yuvarlanmış olduğunu görürler. Yakub'un annesi Meryem ve Yuhanna biraz daha eğilip mezarın içine bakınca Rabbin bir meleğinin orada durduğunu görürler. Baharatlarla mezara doğru ilerleyen diğer kadınları karşılamak için geri dönerler. Bu ara durumu Mecdelli Meryem'den duyan Petrus ve Yuhanna boş mezara gelir. İçine bakar ve oradan ayrılırlar. Mecdelli Meryem ağlayarak geri döner ve mezara gelince orada iki meleği ve sonra İsa'yı görür. Ve İsa'nın talimatı üzerine gidip diğerlerine haberi duyurur. Bu ara Yakup'un annesi geri dönüp baharatlarla mezara doğru gelen kadınlarla buluşur ve hep birlikte geri mezara döndükleri zaman iki meleği orada görürler. Onlar da meleğin verdiği mesajı alırlar ve öğrencileri bulmak için yola çıkarken İsa ile karşılaşırlar. Şimdi de Rabbimizin insanlara ne zaman göründüğüne bakalım. Dirildiği gün. Birincisi Mecdelli Meryem'e. İkincisi melekten aldıkları mesaj ile mezardan geri dönen kadınlara. Üçüncüsü Petros'a büyük bir olasılıkla öğleden sonra göründü. Dördüncüsü akşama doğru Emmaüs yolunda gitmekte olan iki öğrenciye göründü İsa Mesih. Beşinci kez Tomas hariç tüm öbür elçilerine göründü. 8 gün sonra Tomas da aralarındayken elçilere göründü. Tabiriye Gölü kıyısında 7 kişiye göründü ve bir dağ başında elçilere ve orada bulunan 500 kişiye aynı anda göründü. Tekrar Yeruşalim ve Betanya'da bir Yakub'a göründü, ondan sonra da 11 öğrenciye göründü. Matta İsa'yı bize kral olarak sunar değerli dinleyicilerimiz. Mezarda gelişen ve sensasyon yaratan diriliş olaylarını bize aktarıyor. Bir açıdan diyebiliriz ki Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısında borazan seslerini duyarız. Borazan sesi İsa'nın kral olarak doğduğunu ilan eder. Sonra görüyoruz ki bir kral olarak yaşıyor, bir kral olarak ölüyor ve yine bir kral olarak ölümden diriliyor. Madde bize deprem olayını anlatır. Meleklerin yeryüzüne indiğini yazar. Mezarın ağzındaki taşın yuvarlandığını, bekçilerin korkudan titrediklerini ve Yahudi din önderlerinin bu olayı hasır altı etmeye çalıştıklarını tüm ayrıntısıyla açıklar. Luka'nın kaleme aldığı müjde yazısıyla Matta'nın yazdıklarını karşılaştırınız. Luka'nın yazdıklarında bir suskunluk havası hüküm sürer. Luka'nın amacına uygun şekilde yazılmıştır. Kadınlar sabahın erken saatlerinde her şey sakin iken mezara geliyorlar ve bakıyorlar ki mezarın önündeki kocaman taş yuvarlanmış. Daha sonra İsa'nın Emmaüs yolunda adlarını bilmediğimiz iki öğrencisine sakin bir şekilde göründüğüne tanık oluyoruz. Yine buna benzer şekilde daha sonra adresi bilinmeyen gizli bir odada toplanan diğer öğrencilerine görünür. Luka, İsa Mesih'in insanlığı ile ilgili öyküsünü anlatırken, Matta onu yani İsa Mesih'i kral konumunda bizlere sunar. Hem Luka hem de Matta yazdıklarında doğruyu sergilerler. Diğer iki müjde yazısında da gerçekler tam olarak sunulmaktadır. Ancak her müjde yazısı ayrı açıdan bize gerçekleri sunar. Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü tan yeri ağarırken Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler diyor Matta 28 ayet 1'de. Diğer müjde yazılarına bakarsak göreceğiz ki kadınlar İsa'nın cesedine sürmek amacıyla baharatlar getiriyorlardı. Meryemlerden birini biliyoruz, Mecdelli Meryem. Diğer Meryem'in kim olduğu kesin değil, ancak geleneğe göre Yakup ile Yose'nin annesi Meryem olduğu sanılmaktadır. Ansızın güçlü bir deprem oldu diyor ikinci ayette, çünkü Rabbin bir meleği gökten yere inerek varıp taşı yuvarladı ve üstüne oturdu. Şimdi aklımıza bir soru geliyor. Acaba mezarın önündeki taşın yuvarlanmasında ne anlam olabilir? Ölümden dirilen İsa'nın mezardan çıkabilmesi için mi? Hayır. Mezar taşı yuvarlanırken İsa çoktan orayı terk etmişti. Mezar taşı İsa'nın dışarı çıkabilmesi için değil, öğrencilerin boş mezara girebilmeleri için yuvarlanmıştı. Görünüşü şimşeği andırıyordu. Giysisi de kar gibi apaktı diyor 3. ayette. Burada meleğin görünümü tasvir ediliyor ama kutsal kitapta bir iki istisna hariç genelde meleklerin tasvirine rastlanmıyor. İsterseniz Daniel 10. bölüm 6. ayet ve Vahiy 10. bölüm 1. ayetlerine bakıp bu ayetlerdeki tasvirleri inceleyebilirsiniz. Matta 28 ayet 4'te şöyle diyor, meleğin yol açtığı korku yüzünden kolcular sarsılıp ölü gibi oldular. Bu olaydan sonra kolcuların orada daha fazla kalacaklarını tahmin etmiyorum. Meleğin önünde tamamıyla çaresiz durumdaydılar. Melek kadınlara korkmayın dedi. Çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum 5. ayet. Korkmayın. Doğaüstü güçler doğal olanla temas ederken korkunun yatıştırılması gerekir. O burada değil diyor melek. Çünkü bildirdiği gibi dirilmiştir. Gelin gömüldüğü yeri görün. Matta 28 ayet 6. İşte değerli dinleyicim, burada İsa'nın ölümden dirildiği göksel yetkiyle beyan ediliyor. Açıkça görüyoruz ki mezarın önündeki taş daha yuvarlanmadan önce İsa Mesih mezardan çıkıp orayı terk etmişti. Daha sonra kapısı kilitli bir odaya duvardan geçip girecektir İsa Mesih. İsa'nın yüceltilmiş bedeni doğuşta sahip olduğu normal insan bedeninden farklıdır. Matta 28:7'de koşup onun ölüler arasından dirildiğini öğrencilerine bildirin. İşte sizden önce Galile'ye gidecek diyor. Onu orada göreceksiniz deyin. Sizlere bildirim budur. Bu noktada meleğin duyurusu sona erdi. Bu noktadan sonra mesaj insan dudaklarından duyurulacaktır. Gel gör, çabucak gidip haber verin. Değerli dinleyicim, birisi İsa'nın dirilişi konusunda tanıklık verecekse, dirilişin gerçekten yer aldığı konusunda kesin inanca sahip olması gerekir. O kişi kendi düşüncelerinde İsa'nın günahkarlar için öldüğüne, gömüldüğüne emin olmalıdır. Aynı zamanda İsa Mesih'in ölümden dirildiğine de kuşku götürmez şekilde inanması gerekir. O burada değildir. Ölümden dirildi. Ancak bu kesin inanç ile gidip başkalarına dirilişin gerçekten yer aldığını duyurabilir. Dostum, sen ve ben bu konuda görev aldık. Gidip insanlara bu muhteşem dirilişi duyurmalıyız. Kadınlar hemen mezardan ayrıldılar. Hem korku hem de derin sevinç duyarak bu haberi İsa'nın öğrencilerine iletmeye koştular diyor Matta 28:8'de. Kadınların karışık duygularını dikkate almanızı istiyorum. Korku ile karışık büyük bir sevinç. O anda onları İsa karşıladı ve kendilerine sizlere esenlik olsun dedi. Yaklaşıp ayaklarına sarılarak ona tapındılar. Matta 28 ayet 9. Bu ayette bir çelişki varmış gibi gözükebilir. Mejdelli Meryem'in diri Rab İsa Mesih ile nasıl karşılaştığı olayı biraz bulanık gibiymiş gibi gözükebilir ama aslında değildir. Yuhanna 20. bölüm 17. ayette şöyle yazar. İsa bana dokunma dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum. Bir yandan İsa bana dokunmayın diyor, öbür yandan onun ayaklarına sarılıyorlar. Bu iki olay arasında İsa göğe çıkıp kutsalların kutsalına babanın huzurunda o değerli kanını gösterdi, çarmıhta öldüğünü kanıtladı. Bunun üzerine İsa onlara şu buyruğu verdi, korkmayın, gidip kardeşlerime bildirin, Galile'ye gitsinler, beni orada görecekler. Matta 28 ayet 10. Onlarla Galile'de buluşmak üzere bir randevu aldı. Kadınlar yola koyulmuş giderken kolculardan bazıları kente varıp olanları başkentlere bildirdiler. Matta 28 ayet 11. Mezar önünde bekçilik yapanlar yani kolcular olaylardan o kadar etkilenmişlerdi ki hemen kente gidip her şeyi başkentlere bildirdiler. İsa'nın mezardan ne zaman çıktığını bilmiyorlardı. Bildikleri tek bir şey şuydu. Mezar taşı melek tarafından yuvarlandığında mezarın içine bakmışlardı ama İsa orada yoktu. Bu olay onları çok korkutmuştu. Görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle idam edilebilirlerdi. Gözleri önünde İsa'nın kaybolmasına izin vermeleri affedilemezdi. Bunlar ihtiyarlarla toplanıp görüştükten sonra askerlere oldukça kabarık bir rüşvet verdiler ve onları şöyle öğütlediler. Gece vakti biz uyurken öğrencileri varıp onu çaldılar diyeceksiniz. Matta 28, 12 ve 13. ayetler. Aslında bu iyi bir bahane sayılamazdı. Bir askerin, özellikle Romalı bir askerin görev başında uyuyor olması akla sığmaz bir şeydi. Bunun cezası büyüktü. Askerler bu durumda görevlerinde sadık kalmaya mecburdular. Çünkü bazı durumlarda görevde gevşeklik ya da ihmal görülürse asker hayatını yitirebilirdi. İsa'nın idamı çok önemli bir olaydı. Bütün Yeruşalim'i sarsmıştı. Öğrencileri cesedi çalmasınlar diye İsa'nın mezarı başına bekçiler dikilmişti. Şimdi diyelim ki birileri gelip cesedi çaldı ve bunu askerler uyurken yaptılar. Diyelim ki askerler gidip komutanına diyor, komutanım görev başında uykuya daldık ve uyurken birileri gelip cesedi çaldılar. Böyle bir durumda ne olur dersiniz? Kutsal söz şöyle devam eder. Durum valinin kulağına ulaşacak olursa biz onu kandırırız diyor bu din adamları. Böylece sizi de her sorumluluktan uzak tutarız. Matta 28 ayet 14. Yani siz merak etmeyin. Bu durum valinin kulağına gelirse biz örtbas ederiz. Canınız sağ olsun, kelleyi yitirmezsiniz şeklinde bir güvence verdiler. Askerler gümüş paraları alıp verilen öğüt uyarınca davrandılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugüne dek yayılmıştır. Matta 28 ayet 15. Değerli dinleyicim, rüşvet sadece kendi çağımıza ya da kendi ülkemize özgü bir şey değildir. Rüşvet çok yanlış, korkunç, kötü bir şeydir ama yine de bazı kapılar açar ve bu tutarsız özrün kabul edilmesini sağladı. İsa'nın ölümden dirilişinin gerçek olmadığı konusunda ileri sürülen iddialardan birincisi işte böyle başladı. İmansız düşünce son 2000 yıl içerisinde İsa'nın ölümden dirildiğini yalanlamak için birçok bahaneler üretti. Ancak bunlardan hiçbiri elimizde bulunan belgesel kanıtları çürütecek güçte değildir. Çağdaş kiliselerimizde, yani Batı dünyasındaki kiliselerde özellikle İsa'nın bu görevlendirme olayına iki ayrı ve karşıt görüş açılarından bakılmaktadır. Bence bunlardan her ikisi de iki ayrı uç olarak görülmelidir. Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısında kaydedilenlere göre İsa'nın kendi öğrencilerine verdiği görev bir çelişkiler dünyası yarattı. Bir uçtaki imanlılar İsa'nın bu buyruğu kiliseye verilen tek buyruğudur diyorlar. Bundan başka buyruk verilmediğini iddia ederler. Diğer uç gruptaki imanlılar ise bu buyruğun kilise için hiçbir geçerliliği olmadığını ileri sürerler ve kilisenin müjdecilik ile hiçbir ilgisi olmadığını söylerler. Bence bu grupların her ikisi de hata içerisindedirler. Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısı bugün bizler için önemli dersler içermektedir ve bizim iman hayatımıza bazı değerler katmak için kaleme alındı. İsa'nın bu son görevlendirme olayı da bizim hayatımızda önemli bir rol oynar. Bu demek değildir ki ileride belli bir zamanda verilen buyruk yerine getirilmeyecektir. İsa'nın buyruğu yerine gelecektir. Açıkça görüyoruz ki Matta İsa'nın ölümden dirilişiyle ilgili olayların hepsini kaleme almadı. Bunun yanı sıra diyebiliriz ki Matta bu son görevlendirme olayı ile ilgili her noktayı kaleme almadı. Sadece Rabbim bizlere iletmek istediklerini yazdı. İsa şimdiki ve gelecek zaman konusunda ayrıntılı bir liste vermek isteseydi bunu yapardı. Matta'nın kaleme aldıkları İsa'nın verdiği görevin özü olarak görülmeli ve Habercilerin İşleri kitabında yazılanlarla bir arada yorumlanmalıdır. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız diyor Habercilerin İşleri 1:8'de. Burada verilen buyruk açıktır. Tanıklar olmalıyız. İsa'nın tanıkları olmalıyız ve bunu yapabilmek için kutsal ruhun bize vereceği göksel güce ihtiyacımız vardır. Matta 28, 16 ve 17. ayetlerde şöyle okuyoruz. 11 öğrenci Galile'ye İsa'nın kendileriyle buluşacağı dağa yöneldiler. Onu gördüklerinde tapındılar. Ama bazısı kuşku duydu. Bazıları Rab'be tapındılar ama diğerleri kuşkuyla tepki gösterdiler. O zamandan beri müjdeye karşı gösterilen tepki böyle olmuştur. Bazıları Rab'be hayran kalıyor, diğerleri ise ona kuşkuyla yaklaşıyorlar. Dostum, sen bu iki grup insandan birine aitsin. İsa Mesih'i kurtarıcın olarak kabul ettin mi? Yoksa hala kuşku içerisinde mi bocalıyorsun? İsa yanlarına gelip onlara şöyle dedi. Gökte ve yeryüzünde tüm yetki bana verilmiştir. Burada ise kral olarak konuştu. Bu nedenle diyor 19. ayette, gidin bütün ulusları öğrencim yapın, onları baba, oğul ve kutsal ruh adında vaftiz edin. Eminim ki ileride bunun uygulandığını göreceğiz. Büyük sıkıntı döneminde de bütün ulusların müjdeye hedef olacağını bekleyebiliriz. Ancak biz ileriye bakmaktan ziyade şimdiki zamanı düşünelim. Bugün bizim hayatımızla ilgili bir buyruk vardır burada. Onları baba, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz edin. İnsanlar o günden bu yana baba, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz edilmektedirler. Bu kiliselerin, değerli dostum, uygulamasıdır. İnsanları vaftiz etmek için gönderilmeyen Pavlos bile bu şekilde uyguladı. Onları baba, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz edin. Bu buyrukta Tanrı'nın üçte birliğini görebiliriz. Baba, oğul ve kutsal ruh. Sizlere buyurduğum her şeyi tutmaları için kendilerini eğitin. Bilesiniz ki çağın sonuna kadar her gün sizlerle beraberim. Matta 28 ayet 20. Evet, size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna kadar her zaman, her an sizinle birlikteyim. Değerli dostum, ruhsal gerçekleri öğretmek kilisenin, yani inanlılar topluluğunun bir görevi sayılmalıdır. İsa'nın öğretilerini yalnız müjde yazılarında değil, aynı zamanda mektuplarda da bulabiliriz. Bilesiniz ki çağın sonuna kadar her gün, her an sizlerle birlikteyim. Burada dünyanın sonundan söz edilmiyor, çağın sonu söz konusudur. İsa Mesih içinde yaşamakta olduğumuz bu çağın sonuna kadar bizimle olacağı konusunda bizlere güvence veriyor. Ancak onun verdiği güç ve yetkiyle bize emanet edilen görev yerine getirilebilir. Evet, Rabbin verdiği önemli buyruğa ve bunun gerektirdiği göreve baktık. Şimdi bu görevin verilişinden sonra yer alan bir olaya bakalım. Bu yazısında Matta'nın kaleme almadığı bir şey vardır. İsa göğe çıktı. Ama Matta bunu kaleme almadı. Neden? Çünkü İsa'nın kuracağı 1000 yıllık egemenlik yeryüzünde kurulacaktır. Matta, Kral İsa'yı yeryüzünde bırakır. Çünkü kral yeryüzünde olmalıdır. İsa'nın göğe çıkışı Luka 24. bölüm 49-53 ve Habercilerin İşleri 1-6-11 ayetlerinde kaydedildi. İsa Mesih tekrar yeryüzüne gelecektir ve ona ait olanları yanına alıp göğe çıkacaktır. Matta daha çok İsa'nın kral oluşuyla ve bu krallığın yeryüzünde nasıl kurulacağı konusuyla ilgilenir. İsa kral olarak doğdu, kral olarak yaşadı değerli dostum, kral olarak öldü ve bir kral olarak ölümü yenerek dirildi. Bugün İsa Mesih diridir. Değerli kardeşim, hiç kuşkun olmasın. İsa Mesih bu yeryüzüne tekrar gelecektir. Tabii ki yine bir kral olarak. O zaman her diz onun önünde çökecek ve her dil onun Rab olduğunu ikrar edecektir, söyleyecektir. Umarım ki sen de bugün onun önünde diz çökmektesin. Onu Rabbin ve kurtarıcın olarak övmektesin.